Herkese merhaba, ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kas kaybı ve diyette başarısız olmanın ardındaki gizli gerçekten bahsedeceğim size. Bir Testosterone Nation makalesi Chris Sugart yazmış. Başlangıcı şöyle: uyku, yağ kaybı ve anksiyete bağlantısı. Şimdi diyor ki burada yazarımız, siz diyor başka bir kişiyle aynı diyet planını yapıyorsunuz ama diğer kişi daha fazla yağ, daha az kas kaybederken siz tam tersi bir durum yaşıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Girişte de diyor ki genelde şunu söylerler: daha az yemek ye, daha fazla hareket et, böylece kilo verirsin. Hatta ben bunu pek çok bölümde de aktarmıştım size. Yani kalori açığı yaratmanız gerekiyor. Böyle bir durum var. Ama burada atlanan bir durum var diyor. Yani siz eğer ki kaloriyi yeterli miktarda ayarlayamazsanız bu sefer ne olacak? Kas kaybedeceksiniz. Tamam, yağ da kaybedeceksiniz ama kas da kaybedeceksiniz. Bu sefer de ileride daha fazla aslında yağ kazanacaksınız. Burada bununla da sınırlı değil. Siz çok hızlı bir şekilde yağ kaybederseniz yağdan ne salgılanıyor? Tokluk hormonu, leptin. Leptinin başka bir fonksiyonu var. Nedir? Metabolizma hızını düzenlemek. Şimdi siz birdenbire yağınızı kaybederseniz metabolizma hızınız düşmeye başlar ve eğer ki normal yeme kalıbına geri dönerseniz o zaman ne olur? Vücut der ki ben yağ tutayım. Çünkü bu adam adaya mı düştü, ne oldu belli olmaz. Yağ koruyayım ki ileride bize lazım olduğunda kullanırım der. Onun için yani böyle hızlı, acayip ben ertesi gün diyete başlıyorum deyip sert diyetlere girmeyin diye bir tavsiyede bulunayım ben de kendi adıma. Şimdi demişler ki işte buradaki sorun nedir? Yani bu adam demiş, Chris Sugart. İşte sorun olarak baktığımızda siz kaloriyi çok hızlı düşürüyor olabilirsiniz. Yeterli miktarda protein almıyor olabilirsiniz. Ya da ağırlık çalışması yapmıyor olabilirsiniz demiş. Şimdi çok genel bir şey söylemiş. Ağırlık çalışması çok düşük kaloriyle yaparsanız yine kas kaybı yaşarsınız. Yani bu sadece genel olarak söylüyor. Hani ben bunları aslında konu konu, bu 650 mi oldu bölüm, kaç oldu hatırlamıyorum ama bu zamana kadar pek çok aktardım yani konu başlığı altında. Oradan zaten aklınızda kalmıştır diye düşünüyorum. Çünkü ben birkaç bölümü başka bölümler altında da aslında işliyorum. Sizi iyice anlayın diye. Ve diyor ki bunların haricinde başka bir olumsuz etki yaratabilecek faktör de var. Uykusuzluk. Bakın bu uyku kısmı çok önemli. Şimdi sleep study denilen bir şeyden bahsediyor. Başlıktan, yani uyku çalışması. Burada araştırmacılar overweight erkek ve kadınlar üzerinde, yani fazla kilolu kadın ve erkekler üzerinde bir aslında deney gerçekleştiriyorlar. İki gruba da düşük kalorili diyet uyguluyorlar ve bunları bir uyku laboratuvarına alıyorlar 2 hafta boyunca. Katılımcılardan yarısı günde 8,5 saat uyuyor, diğer yarısı ise 5,5 saat uyuyor ve sonra da işte araştırmacılar yağ kaybını ölçüyorlar, yağsız kütlelerini ölçüyorlar, enerji harcamalarını ölçüyorlar, 24 saatteki işte metabolizma hızlarını falan ölçüyorlar, hormon salgılanmasını ölçüyorlar. Sonra sonuçlar ne oluyor bakalım. Şimdi burada iki grupta baktığımızda kilo olarak aynı kiloyu veriyor. İşte biraz yağ veriyor, biraz kas veriyor. Genelde bunun sebebini de şeye bağlıyorlar. Mesela koruma kalorisinden 700 kalori daha aşağıda kalori almışlar. Yani diyelim ki bu gruptaki kişiler, kadınlar 2000 kaloride kalıyorsa kilo alıp vermeden, erkekler 2500'de kalıyorsa, kadınlar 1300 kalori almış, erkekler 1800 kalori almış. Öyle bir durum var yani. Bununla beraber hani bu 5,5 saat uyuyan grup var ya, bu grup daha fazla kas kütlesi kaybediyor, daha az vücut yağı kaybediyor ve daha fazla açlık hissediyor. Yani aslında grelin hormon seviyeleri artıyor da denilebilir. 8,5 saat uyuyan grupsa daha fazla yağ kaybediyor, daha fazla kas tutuyor ve de çok fazla açlık çekmiyor. Yani daha fazla uyuyan grupta böyle bir durum oluyor. Ve araştırmacılar şu sonuca varıyorlar: uykusuzluk kalori düşük aldığımız diyetle hemen hemen aynı etkileri gösterebiliyor. Yani hem düşük kalorili gidiyorsunuz, böyle olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Bir de uyku da buna katkı sağlıyor demeye getiriyorlar yani. Yetersiz beslenmeyle belirgin derecede katabolik etki yönünden aynılar denilmiş. Yani katabolik ne? Kas yıkımı yani. Sizin öyle bir duruma evrilmenize yol açıyor. Bu ne demektir? Şimdi buradaki çalışmaya katılan kişiler tabii ki hani ağırlık kaldırmamışlar, işte yeterli miktarda protein almamışlar. Proteini günlük kalorilerinin %18 olarak almışlar. %12 ile %20'dir bu arada. Yani hani besin piramidi, şimdi adı da o da podcast'ın. Besin piramidine baktığımızda, dengeli beslenmeye baktığımızda yani orada %12, %20 proteinden almanız gerekir. %45, %55 karbonhidrattan almanız gerekir. %25, %35 de yağdan almanız gerekir. Yani %18 çok da düşük bir protein oranı değil. Neyse, yani hani diyor ki bunun sebebi diyor aslında bu olabilir. Ama şu var, yani ağırlık kaldırsalardı bence bu oranda evet sorun çıkabilirdi. Ağırlık çalışmıyorlar ki zaten. %12, %20'dir normalde. Ben bununla aynı fikirde olamayacağım. Ve işte demiş ki hani iki grubunda kas kaybetmesinin temel sebebi bu olabilir. Yok, bence bu olamaz. Bir de 700 kalorilik açık çok fazla. Şimdi normalde 500 kalorilik açık yaratıyoruz biliyorsunuz. Yani eğer ki 500 kaloriden fazla yaratacaksak onu aktiviteyle artırmamız gerekiyor. Günlük olarak 500 kalorilik açık haftada 3500 kaloriden yarım kilo verdiriyor. Bununla beraber 500 kalorilik günlük aktivite yaparsanız bundan da aynı miktarda kalori veriyorsunuz. Yani haftada 1 kilo verebiliyorsunuz. Ama burada 700'e çekmiş bunu. Yani böyle bir durum olabilir denilmiş. Sonra başka bir şey... İşte bir de uykusuzluk tabii ki sonra yol açar, açar demişler. Peki daha iyi nasıl uyuruz? Şimdi sizde böyle bir hani genel uyku tavsiyeleri falan işe yaramıyorsa yani hani derler yok papatya şeyi çok bilmem ne falan onlar işe yaramıyorsa şu tavsiyeye kulak verin. Amerikan Psikolojik Vakfı, Psikoloji Vakfı'nın stres ve anksiyete ile alakalı böyle bir çalışmaları olmuş ve demişler ki uykuyla ilgili en büyük problemler stres ve anksiyetedir. Yani vücudunuzun dinlenmeye ihtiyacı vardır ve doğal olarak rahatlamanız gerekir. Bu sebeple magnezyum ve de omega 3 yağ asitlerinden alın. Bakın omega 3 ben bölümüne ekledim. Omega 3 versus depresyon da hatta bölümün adı. Orada anlatıyordum. 2 gramdı galiba günlük alınması gereken. O normalde de 1.6 olması gerekiyor. 1.6 gram alınması gerekiyor omega 3'ün. O da 2 gram diyordu yani. Neyse bundan alın. Yani omega 3 yağ asitini alın. Sonra düşük magnezyum seviyeleri uykusuzluğa yol açabiliyormuş. Ve işte vücudun rahatlamasını, zihnin rahatlamasını böyle sağlayabiliyor magnezyum alımı. Şimdi magnezyum aslında nörotransmitterleri kontrol ediyor. Bu arada magnezyum versus depresyon muydu neydi? O bölümü de ekledim ben geçenlerde. O da versus depresyondu galiba değil mi? Öyle hatırlıyorum yani. Ona da bakabilirsiniz. Şimdi burada magnezyum GABA gibi nörotransmitterlerin aktivitesini düzenliyor. Yani öyle bir özelliği olduğundan bahsediyor. Şimdi burada aslında bu GABA'da beyninizin birincil inhibitör nörotransmitter olarak geçiyor. Hani burada öyle yazdığı için söylüyorum. Bunun olayı ne? Aslında GABA nöral aktiviteyi böyle bir rahatlatıyor, işte gevşemeyi sağlıyor. Bir de anksiyete hissini azaltıyor. Magnezyum aynı zamanda kas fonksiyonunu düzenlemeye yardımcı. Bir de kalsiyum iyonlarının hücre içine girmesini engelliyor. O sayede de rahatlama sağlıyor. Kalsiyum kasıyor, magnezyum gevşetiyor o sebepten yani. Ve... mesela şeyi falan engeller, kramp girmesini engeller magnezyum. Günlük 320-420 mg alınması gerekiyor. Yani almanız gerekir magnezyumu. Ve de aynı zamanda da melatonin üretimini sağlıyormuş. Öyle bir etkisi varmış. Buna benzer şekilde diyor, omega 3 yağ asitleri sizin uyku kalitenizi artırır. Nasıl artırır? Nörotransmitterleri düzenleyerek ve de beyindeki enflamasyonu yani iltihaplanmayı düşürerek. Bununla beraber 19 tane klinik araştırma yapılmış. Burada sonuç olarak da baktığımızda balık yağının anksiyeteyi düşürdüğü bulunmuş. Yani çoğunlukla DHA ile alakalı kısmından. DHA, EPA var ya içerisinde. Mesela ALA var bitkisel kaynaklı da. Onlar ALA, DHA'ya dönüşecek, EPA'ya dönüşecek öyle sorunları var. Neyse yani o yüzden... buna dikkat etmelisiniz. Mesela omega 3 alımınıza, magnezyum alımınıza dikkat etmelisiniz. Burada şimdi ürün satmış. Yani işte omega 3 beslenme desteğini 2000 mg DHA içeren şekilde satmış. Yani öyle bir alabilirsiniz denilmiş. Bu omega 3'ü istediğiniz miktarda alın. DHA'sı 2000 mg olmasının iyi olduğunu söylüyor burada. 400 mg da EPA içersin diyor. Yani 2000 mg DHA, 400 mg EPA içeren bir omega 3 desteği alın. Çünkü omega 3'lerin üstüne okuduğunuzda sorun çıkabilir. Yani anlamayabilirsiniz. Oradan aklınızda kalsın. 320 ile 420 mg da dedim magnezyum yani destek olarak aldığınızda magnezyumu o oranlarda almalısınız. Bakın mesela 200 mg magnezyum alıyorsunuz. Yani o genelde bu Efermak falan gibi efervesan tabletler var. Onlar da 200 mg'dır. Sonra onun üzerine bir de magnezyum içeren şeyler yiyorsunuz. O zaman dengeli oluyor. Bazıları gidiyor. Onu var mıymış onu da bilmiyorum. 400 mg'lık var galiba. Ondan alıyor. O bağırsaklarınızı falan bozar. Yani günlük alımın çok üstüne çıkarsınız. Öyle şeyler yapmayın diye bu bölümü de eklemek istedim diyorum. Ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.